Ayrım 3. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 32. Artık hiçbir şey şaşırtamazdı onu. Yol boyunca tek bir fotoğraf bile çekmediği için Charlie'nin nasıl söyleneceğini düşünmüştü hep. Miğferlerinin içine düşmüş, bin kesik baş toplamaya, ağlayan bin denizcinin gözyaşını silmeye hazırdı. Kendine güvenen bir sesle Stefano'ya cipte beklemesini söyleyip, kararlı adımlarla gazetecilerin duvarını aşarak kazmaların, can kurtaranların, buldozerlerin kargaşasına daldı. Telaşa kapılmadan Fransızların işgal ettikleri 9 katlı yapıdan geriye ne kaldığına baktı. Kenarından çarpık bir piramidin sarktığı kara bir uçurum. Burada kamikaze, kamyonuyla bodrumdaki garaja inmiş, temelin bir yanı patlamadan etkilenince bina çökecek yerde yapısını koruyarak bir yanına devrilmişti. 9 kat bir pastanın yanlamasına alçalan basamakları gibi üst üste yığılmıştı. Pastanın basamaklarının yerini katların yıkıntıları ve uykuda ölenler almıştı. Merdivenlerdeki kurtarma ekipleri piramidin pamuk ipliğine bağlı dengesini bozmamak için buldozer kullanmıyor, yalnızca kazma ve kürekle enkazı temizliyorlardı. Kara uçurumun yanına çıkartılan cesetler dizilmişti. Yüzü bulmuştu ölü sayısı. Her yerde enkaz altından yaralı çıkıyordu. Kimisi acı çığlıklar atıyor, kimisi zayıf bir sesle yakınıyor, inildiyordu. Anneciğim, anne, dokunmayın bana, ölmek istiyorum. Ayaklarım nerede? Yardım edin bana, yalvarırım. Daha önce Amerikan karargahında gördüklerinin benzeri karşısında olduğunu düşündü. Sonra Nikon'u kavradı, çelik bir kirişi taşımaya çalışan birkaç İtalyanı çerçeveleyerek ilk fotoğrafı çekmeye hazırlandı. Ama kazmasını bırakıp gözlerini yerdeki bir nesneye dikmiş, bir bersagliere görünce düğmeye basamadı. Bersagliere, İtalyan ordusunun en eski piyade birimi. Yüzünün yarısını örten maskeye karşın bersagliere'nin çok genç olduğu anlaşılıyordu ve kıpırdamadan duruşundan öyle acılı bir şaşkınlık yayılıyordu ki gidip neye baktığını görmek gereksemesi duydu. İçinden pembe çiçekli, açık mavi bir bez sarkan bir klozete bakıyordu. Hayır, pembe çiçekli, açık mavi bezden çıkan bir şeye bakıyordu. O şeye baktı ve korkunç bir çığlık attı. Yo! Vücudunun dörtte üçü, baş aşağı klozete sıkışmış küçük bir kız çocuğuydu. Pembe çiçekli, açık mavi bezle birlikte karnının alt bölümüyle incecik bacağı sarkıyordu. Vücudunun geri kalan bölümü klozetin boşaltım deliğine gömüldüğü için görünmüyordu. Bir şişenin ağzındaki mantar gibi gömülmüştü oraya ve nasıl bir rastlantı ya da bir dinamik kuralı sonucu gömüldüğünü anlamak olanaksızdı. Çünkü boşaltım deliği çok dardı, kızın vücudu ise çok küçük değildi. Ama hava basıncı bu sonuca yol açmıştı. Gözlerini çevirdi bir an için. Kim olduğunu biliyordu bu kızın. Kapıcının kızı Fevziye'ydi. Fransızlara gittiğinde hep giriş katının koridorunda rastlardı. Üstünde pembe çiçekli, açık mavi entarisiyle, fişek kovanlarıyla oynardı hep. Her seferinde ona doğru koşup elini uzatır, "Bonjour, monsieur, bana şeker verir misiniz?" derdi. "Çavuş," diye kekeledi Ferruccio. "Çavuş, bu küçük kız ne arıyor burada?" "Fevziye, kapıcının kızı," diye yanıt verdi Angelo. "Hey tanrım, 3 yaşındaydı. Şeker severdi. Çıkartalım şuradan." Çıkartmaları uzun sürdü. En azından 1 saat uğraştılar. Kimse yardıma gelmeden. İlk yardımcılar kurtarabilecek olanlarla ilgileniyorlardı. Ölülere ayıracak vakitleri yoktu. Tıpkı bir şişenin ağzındaki bir mantar gibi saplandığı ve mantarı çekmek için incecik bacaktan başka bir şey olmadığı için bu kadar süre uğraştılar. Ayağı sanki canını acıtmaktan, yaraya tuz biber ekmekten çekinir gibi sırayla yavaşça tutuyor, sonra olağanca güçleriyle asılıyorlardı. Ama her denemede boşaltım deliği sanki gövdeyi daha da yutuyor, kazanılan bir santimetre hemen yitiriliyor, yeniden kazanmak için sonsuz bir süre gerekiyor. Üstelik kazanım yine yitiriliyordu. Soluk soluğa çıkmıyor diyorlardı sırayla. Ama sonunda üstesinden geldiler. Çıkarttılar olduğu gibi. Katı, kıpkırmızı bir silindire, bir tutam kanlı perçemin sarktığı tüyler ürpertici bir sosise benziyordu. bir açacakla çıkartılan bir mantar gibi şakladı. Ferruccio plastik bir torbaya attı onu, maskesini çıkarttı ve kusarak haykırdı. ''Katil İsa, katil!'' Birkaç dakika süreyle kusup bağırdı. Tüyler ürpertici sosise duyduğu tiksintiyle birlikte sanki düş kırıklığını Beyrut'un bir yaşamı kurtarmasına bile izin vermeyişinin acısını tükürmek istiyordu. Sonra kazmasını aldı, yeniden kazmaya koyuldu. ''Çok öfkeliyim çavuş. 19 yaşındaydım çavuş, tam 19 yaşında. Değilim artık. Yitirdim 19'unu da. Yitirdim. Evet, yitirdim. Bugünden sonra artık hiçbir şeye inanamam çavuş. Ne İsa'ya, ne Meryem'e, ne Tanrı'ya, ne ermişlere, ne insanlara. Hiçbir şeye. İsa da yok, Meryem de yok, Tanrı da yok, ermişler de yok. Yalnızca insanlar var ama keşke olmasalardı. Öyle kötü ki insanlar. Kötü, hayvan gibiler. Hayır, hayvan gibi değil. Çünkü hayvanlar birbirlerini öldürüp birbirlerini yerler. Heksojen yüklü kamyonlarla gidip küçücük kızları keneflere atmazlar. Kimdi? Kamyondaki kimdi çavuş? Ben sana söyleyeyim kim olduğunu. Bir insandı. Evet, iki kolu, iki ayağı, kalbi, beyni olan bir insan. İnsan olarak dünyaya gelmiş olmayı bunun için sevmiyorum. Keşke sırtlan, hamam böceği olarak gelseydim. Keşke hiç gelmeseydim. Geçen yıl bir yazı yazmış, insanların hayvanlardan üstün olduklarını, çünkü yollar, köprüler, evler, kubbeler, gemiler, uçaklar yaptıklarını söylemiştim. Sonra Sistine Kapellası'nı resimlemeyi biliyorlar, Hamlet'i yazıyor, Nabucco'yu besteliyor, kalp nakli yapıyor, Ay'a gidiyorlar. Hayvanların yapamadığı şeyler bunlar. Aptallık bu dediklerim. Bu kadar yetenek, küçücük kızları kenefe atmaya mı yaramalı? Hayır, insanlara inanmıyorum. Ben de insan olduğuma göre bundan böyle artık kendime de inanmıyorum. Beyrut'a gelmeyecektim çavuş. Gelmeseydim, yine kendime inanacaktım. Yine 19 yaşında olacaktım. Budalalık, salaklık. Savaşı görmek istedim. Bu yüzden söylemedim sol diz kapağımın çatlak olduğunu. Gördüm işte savaşı. Hiç sevmedim. Orduyu da sevmedim, üniformayı da. Sen niye seçtin bu mesleği çavuş? Ben seçmedim. Benimki geçici askerlik. Burada oluşum bir yanlışlığın sonucu. Meraktan. Ama sen çavuş. Savaş senin mesleğin. Kamyondaki adamın yaptığı pisliği yapmayı sen de biliyorsun. Fırıncının ekmek pişirmeyi öğrenmesi gibi sen de bomba atmayı öğrenmişsindir. Niye? İnsanın bunları öğrenmek istemesine aklım ermiyor. Tüfek kullanmayı öğrendiğim için utanıyorum. Utanıyorum. Ya hoşuma gitmeye başlarsa diye korkuyorum. Hoşlanacağımı sanmıyorum. Savaştan tiksiniyorum. Birisi gelip de savaş oldum olası vardı, hep var olacak demeye kalkacak olsa ağzını burnunu dağıtırım, parçalarım. Yitirdiğim 19 yılın öcünü almak için çavuş. Haklı olduğumu söyle bana çavuş. Haklısın dedi. Kimseyi öldürmeyeceğine and iç çavuş. Kimseyi öldürmeyeceğime and içerim dedi. Sonra omzuna vurup tek bir fotoğraf çekmeden gitti. Dönüyoruz Stefano. Kendisini Ninet'in beklemekte olduğu karargaha döndü. Nöbetçi kulübesinin önünde gidip gelerek bekliyordu onu. Büyüleyici yüzü kaygıdan asılmış, güzel vücudu sabırsızlıktan gerilmişti. Cip içeri girmek için yavaşlar yavaşlamaz, koşa koşa gelip sevinçli bir sesle ''Sevgilim, yaşıyorsun, Tanrı'ya şükürler olsun.'' Tanımadığı, tanımak da istemediği birine bakar gibi baktı ona. Stefano'ya döndü. ''Ne diyor, ne istiyor?'' ''Yaşadığın için Tanrı'ya şükürler olsun.'' diyor diye aktardı Stefano. Yine ''But where have you been, darling? You look so pale, so tired, and there is blood on your shirt.'' Yine az önceki gibi baktı ona, yeniden Stefano'ya döndü. Şimdi ne dedi, ne istiyor? Renginin solgun olduğunu söylüyor. Yorgun musun? Gömleğinde kan lekesi varmış. Nereye gittiğini soruyor diye aktardı Stefano. You should have a rest and forget, poor darling. Go to sleep. I'll pick up you at 7. We will spend the night to make love and forget. Dinlenip olanları unutmanı söylüyor diye sürdürdü Stefano sıkkın bir biçimde. Gidip yatmanı, 7'de gelip seni alacağını, geceyi sevişerek geçirip her şeyi unutacağınızı söylüyor. Unutmak mı? Gerçekten de unutmak mı demişti bu budala? Life goes on, darling, and we must forget diye yineledi sevinçli bir ses. Yaşam sürüyor, unutmak gerek diyor. Bir yanıt vermeni istiyor musun? Hayır, gazla hemen. Derin bir rahatlama soluğu alan Stefano gaz verdi. Cip öne fırlayıp karargahın avlusuna giden dönemeçli yola girdi. Artık öyle olmuştu. Batı Beyrut mahallelerinde çifte saldırı kutlanıyordu ve Fabio, Şatilla'nın 28 numaralı noktasında John'un anısına ihanet etmeye hazırlanıyordu. Sahra hastanesinde çok az kalmıştı. Yaralılar, can çekişenler çadırlara sığmıyordu. Ameliyat odalarında cerrahlar durup dinlenmeden çalışıyorlardı. Kan plazması azalıyordu. Morfin yoktu. Yalnızca yüreği sızlayan bir maro ile kim vakit yitirebilirdi? Bir askeri doktor, yarası beresi olup olmadığına baktıktan sonra bir iki aspirinle ninetnikine benzeyen bir öğüt vererek başından sağmıştı. Dinlen biraz, kafanı takma. Sonra muayene kağıdını imzalayıp üste göndermişti onu. Fabio gerçekten de kafasını takmamaya çaba göstermişti. Sümsüğün tekiyim demişti. Duygularıma kapılıp savaşta olduğumu unutuyorum. Arkadaşını yitiren her asker aklını oynatacak olsa ordular tımarhaneye döner. Ama çok geçmeden suya atılan bir tahtanın hemen suyun üstüne çıkması gibi miğfer içindeki kara deri karası değil de yanmış deri karası kesik baş görüntüsünün karabasanıyla John'un anıları doldurmuştu içinin. Kahrolsun savaş diye bağıran John'un. Marines'ten ayrılıp Ohio'da, Cleveland'da bir İtalyan lokantası açmak, kendi parasıyla dünyayı dolaşmak isteyen John'un. Beyrut'ta bir dostu olmanın, gülen konuşan bir dostu olmanın nasıl bir zenginlik demek olduğunu ona öğreten John'un. John'dan önce Beyrut'taki tek arkadaşı Rambo idi, takım komutanı. Ama Rambo hiç gülmez, hiç konuşmaz, bira bile içmezdi. Yeniden gözlerinden yaşlar inmeye başlamıştı. John, John. Sonra gidip Rambo'yu bulmuş, yeniden görev istemişti. Ve şimdi onunla birlikte 3 numaralı Şatilla kampının 28. noktasında nöbet tutuyordu. Kum torbalarının oluşturduğu duvarın gerisinden çifte kıyımı kutlayan mahalleye bakıyordu. Sevinçten çıldırmış gibiydiler. Bayram ediyorlardı. Filistinlilerin kara bayraklarıyla Şiilerin yeşil bayraklarını dalgalandırarak evlerden, barakalardan çıkıyor, sonra birbirlerine doğru koşup sarmaş dolaş oluyorlardı. Birbirlerini kutluyor, Yaradan'a dualar ediyorlardı. Pencerelere, balkonlara çıkıyor, damlardan sarkıyor, sevinçlerini oralardan haykırıyorlardı. Çoğu da İtalyan mevzilerinin yanına gelip orta ve işaret parmaklarıyla zafer işareti yaparak tehditler savuruyordu. Amerikalılar geberdi, yaşasın. İtalyanlar yarın. İtalyanlar yarın kaput. Erkekler, kadınlar, gençler, yaşlılar, yüzlerce. Büyüklerin yüreklendirdiği sürüyle çocuk da küfürler ederek gösteriye katılıyordu. Hırsızlar, piçler, ibneler. Çocukların orta yerinde yaşlı bir molla, sağ elinde bir cezve, sol elinde bir fincan, kıyımı kutlamak için kahve dağıtıyordu. Eşrabu, vah Allah, makum eşrabu, buyurun, Allah yardımcınız olsun, buyurun. Şamata yapmıyordu, ne tehditler savuruyor ne de küfrediyordu. Kahve dağıtmakla yetiniyordu. İlk bakışta yeryüzünün en zararsız canlısıydı. Kahverengi yün bir örtünün altındaki omuzları cılız ve çöküktü. Üstüne gri bir kuşak sarılı duru yüzünü küçük beyaz bir sakal çerçeveliyordu ve iyi dilekli bir sesle sürekli sesleniyordu. Buyurun için, Tanrı sizinle birlikte olsun, buyurun. Ama çağrısı yaşasınlardan, İtalyanlar yarın kaput, İtalyanlar hırsız, piç, ibne çığlıklarından çok daha korkutucuydu. Ve Fabio, şaşkınlığına eklenen bir tiksinmenin etkisiyle yeniden ağlama isteğine kapılmıştı. Pis çakal, öldürenleri kutluyor diye düşünüyordu. John'un kellesini kutluyor. Biz de ses çıkartmıyoruz. Hiçbirimiz parmağımızı bile oynatmıyoruz onu kovalamak için. Hiçbirimiz. Rambo bile. Bakın Rambo'ya. Filmdeki Rambo'ya benzediği için bu adla anılıyor. Kasları, gücü onunki gibi. Ama bir ermiş Francesco'nun sabrıyla sesini çıkartmıyor. Alçaklık bu, haksızlık. John'un anısına ihanet. Bir şeyler yapmam gerek. Birden kum torbalarının oluşturduğu duvara dayanarak silahını doğrulttu. Bok herif diye bağırdı. Defol git bok herif. Sövgüyü anlamamış, tersine övgüye boğulmuş gibi molla ona doğru geldi. Sarı dişlerini ortaya çıkartarak güldü, kahve fincanını doldurup uzattı. Eşrap dedi, iç. Defol git yoksa vururum seni. Molla yine sanki övgüye boğulmuş gibi sakin bir biçimde fincanı duvarın üstüne koydu. Sonra öfke dolu iki göz bebeğinde kıvılcımlar çakarak buz gibi bir sesle ''Eşrap, iç dedim, iç. Defol git yoksa vururum. Amerikalılar geberdi, Fransızlar geberdi. İç. Ateş ediyorum. Büyük gün bugün, iç dedim. Boş ver şuna.'' diye homurdandı Rambo. Ama aynı anda Molla sol elini ona doğru uzattı, bir bileğini yakaladı, gözlerini gözlerine dikti. ''Eşrap, entakaman, sen de iç.'' Doğrusu Rambo bu sanı hak etmiyordu. Kavgadan, gürültüden kaçardı. Öfkesine yenik düşmez, küfür de etmezdi hiç. Görüntüsünün tersine sakin, iyi yürekliydi. Bir şeye öfkelenecek olsa, künyesiyle birlikte boynuna asılı Meryem madalyonunu tutarak sakinleşirdi. Ama onuruyla oynanmaya gelmezdi. Ve bileğini tutan bu el, onurunu ''Eşrap, entakaman'' sözcüklerinden çok daha fazla incitiyordu. ''Ne dedin?'' diye karşılık verdi, kusursuz bir Arapçayla. Sonra aşağısama dolu bir yavaşlıkla bileğini kurtardı, tüfeğini bıraktı ve kurşun gibi adımlarla Molla'nın önüne gitti. Fincanı alıp adamın üstüne döktü. ''Kus inmak İbni Şarmut'a, hastir orospu çocuğu.'' Ve miğferin içindeki kesik baş görüntüsü Marines'ten ayrılıp Ohio'da Cleveland'da bir İtalyan lokantası açmak isteyen John'un anıları Fabio'nun zihninden silindi. Anılarla birlikte tiksinme, tiksinmeyle birlikte savaşın gerekçeleriydi. Beyni bir korku kuyusuna dönüştü ve Molla öfkeyle kendi dilinde anlamadığı tehditler savurur, kara bayraklarla yeşil bayraklar korku saçarak dalgalanır, Şii bir gerilla birliği Kaleşnikovlarını doğrultarak ilerler, kalabalık Elmati Eltalieni, kahrolsun İtalyanlar diye kükrerken mevziden dışarı fırladı. Molla'ya doğru koştu, elindeki cezveyi kaptı, bir dikişte içindeki kahvenin hepsini içti. Boşalan cezveyi geri verdi. ''Güzel, güzel'' diye şaşkınlığını belirtti Molla. ''Güzel, büyük gün bugün.'' ''Bugün büyük gün mü?'' diye yineledi inanmayan Molla. ''Büyük gün'' diye doğruladı Fabio. ''Sen benim kardeşimsin ve enta sadıki.'' ''Sadıki kardeş?'' diye gülümsedi Molla bu kez alaycı. ''Öyleyse kardeş gibi kucaklaşalım.'' İki yanağından öptü onu. ''Kahrolsun İtalyanlar'' sesleri kesildi. Korku saçan kara ve yeşil bayraklar dalgalanmaz oldu. Şii gerillalar Kaleşnikovlarını indirdiler. Fabio da iki yanağından öptü karşısındakini ve 28'in marolarından bir sövgü korosu yükseldi. ''Alçak, satılmış, korkak ödlek, götü boklu.'' Rambo ise yavaşça dudaklarını oynatmakla yetindi. ''Daha da betersin.'' diye mırıldandı. ''Hainin tekisin, onursuz bir hain.'' ''Elbette hain olduğunu düşündü Fabio, başını öne eğerek. Elbette. İki yanaktan öpmesi bir ihanetti ve böyle davranmakla onurunu yitirmiş, arkadaşlarına 400 ölüye John'un anısına ihanet etmişti. Ama birden onurunu da, arkadaşlarını da, 400 ölüyü de, John'un anısını da umursamaz olmuştu. Çünkü ölmek istemiyordu. Yaşamak istiyordu. Yaşamak, sonsuza dek yaşamak. Ve bu sırada apayrı yollardan, Usavurum'un dolaylı yollarından Angelo da aynı sonuca ulaşıyordu. ''Sorumsuz, vicdansız, tek bir fotoğraf çekmedim de ne demek?'' diye öfkeyle bağırıyordu Charlie. ''Ne demek bu? Sözümü dinlemiyorsun. Cipi sürücüyü alıp Amerikalıların oraya gidiyorsun. General sorunca seni koruyorum, kurtarma ekiplerinin resimlerini çekmeye gönderdim diyorum. Öyleyse Fransızlara da gönderin diyor. Gönderiyorum ve elin boş görünüyorsun. Yıkıl karşımdan, defol.'' Çıkmıştı odadan, avluya gidip neredeyse sabuklamanın sınırına ulaşmış bir boğuntudan sıyrılabilmek için bir köşeye büzülmüştü. Mutluluktan gülen bir Pietro Mica ile Kamikaze. Kimse görmemişti ama hiç kuşkusuz onun gibi biriydi. İki kolu, iki ayağı, beyni, kalbi vardı. Fabio ile miğferdeki kesik baş, gözleri fal taşı gibi açılmış, sanki görmeyi sürdüren, gördükçe düşünen, düşündükçe vücudunu yitirdiğine inanamayan bir anlamla dudakları yarı aralık o kesik baş. Ferruccio ve bir şişenin ağzına saplanmış bir mantar gibi klozete saplanmış küçük kız. Bir açacakla çıkartılan şişe mantarı gibi şaklayarak çıkan tüyler ürpertici sosis. Kimseyi öldürmeyeceğine and iç çavuş ile sona eren yürek parçalayıcı konuşma ve kimseyi öldürmeyeceğime and içerim yanıtı. Ve el değmemiş güzelliği, bencil sevinci, sevişme çılgınlığı ile ninet. Yaşam sürüyor. Yaşam. Bu muydu yaşam? Hayır. Yıkıcı, mantıksız, anlamsız bir kargaşaydı bu. Kaşlarını kaldırdı. Peki yaşam gerçekten de yıkıcı, mantıksız, anlamsız bir kargaşa olamaz mıydı? Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann, 100 yıl önce termodinamiğe istatistik yöntemlerini uygulayarak entropi kavramını, yani kargaşayı, matematik terimleriyle belirlemeyi başarmıştı. Kargaşa demişti, her nesnenin kaçınılmaz ve tersine çevrilemez bir eğilimidir. Atomdan moleküle, gezegenlerden galaksilere, sonsuz küçükten sonsuz büyüğe her nesnenin. Amacı yalnızca yıkıcıdır. Karşı çıkılır, düzensizliğe düzen getirmeye, anlamsıza anlam katmaya çalışılırsa azalacak, zayıflayacak yerde artar. Çünkü karşı çıkarken tükettiğimiz enerjiyi soğurur, yaşamın enerjisini, yutar onu. Son aşamaya, evrenin yok olması, daha doğrusu kendi kendini yok etmesi aşamasına daha çabuk ulaşmak için yutar onu. Kazanan her zaman o olur, her zaman. Acımasız yargı 5 harfli bir denklemden oluşur. S eşittir KLNW. Entropi, Boltzmann'ın değişmezinin dağılım olasılıklarının doğal logaritmasıyla çarpımına eşittir. Cüce bir ağaç, bir bonsai olmadan önce incelemişti bunu. Yaşamın formülü olmasındı bu formül? Hayır, ölümün formülüydü. Çünkü yaşamın, ölümün aracı, ölümün besini olduğunu öne sürüyordu. Ölümün besini mi? Yaşam, ölümün aracı, ölümün besini olabilir miydi? Tersi olmalıydı. Ah, günün birinde bir tersini bulabilseydi, ölümün, yaşamın aracı, yaşamın besini olduğunu, bir duraklama, bir dinlenme arası, yeniden doğmaya, yeniden yaşamaya, yeniden doğmaya, yeniden yaşamaya, yaşamaya, yaşamaya, sonsuza dek yaşamaya hazırlayan kısa bir uyku olduğunu kanıtlayabilseydi. Büyük bir yaşama, yaşama, sonsuza dek yaşama açlığının coşkusuyla olduğu yerde zıpladı ve öykümüz işte şimdi başlıyor. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 42.